Ayrım 11.
Çocukken sahip olmayı arzu ettikleri şeyleri satın alırlar. Fakat eğer çocuğun sevgi dili bu değilse armağanlar duygusal olarak ona pek az şey ifade edecektir. Ana babanın niyeti iyi olsa da armağanlar vererek çocuğun duygusal gereksinimlerini karşılayamaz. Eğer verdiğiniz armağanlar çabucak bir kenara konuyorsa, eğer çocuk nadiren teşekkür ederim diyorsa, eğer verdiğiniz armağanlara özen göstermiyor ya da değer vermiyorsa, büyük ihtimalle birinci sevgi dili armağan alma değildir. Eğer diğer yandan çocuğunuz çok minnetle karşılık veriyorsa, eğer armağanı diğerlerine gösterip ne harika armağanlar aldığını anlatıyorsa, armağana özen gösteriyor, odasında önemli bir yere koyuyor ve bakımlı tutuyorsa, uzun bir süre boyunca onunla sık sık oynuyorsa, o zaman belki armağan alma onun birinci sevgi dilidir. Peki ya birinci sevgi dili armağan alma olan bir çocuğunuz varsa ve çok fazla armağan almaya sizin gücünüz yetmiyorsa? Unutmayın, önemli olan armağanın kalitesi veya değeri değildir. Önemli olan düşüncedir. Birçok armağanlar elde yapılabilir ve bazen çocuk bu armağanı daha pahalı, hazır bir armağandan daha çok takdir eder. Aslında daha küçük çocuklar çoğunlukla armağandan ziyade onun içinde geldiği kutuyla oynarlar. Defolu oyuncaklar bulup onları tamir de edebilirsiniz. Tamir süreci hem ebeveyn hem de çocuk için bir proje haline gelebilir. Çocuklarınıza armağanlar almak için çok paranız olması gerekmez. Hizmet davranışları. Çocuklar küçükken ana babalar sürekli onlar için hizmet davranışlarında bulunur. Bunu yapmasalar çocuk ölür. Yıkama, besleme ve giydirme çocuğun yaşamının ilk yıllarında oldukça fazla bir iş demektir. Sonra yemek pişirme, çamaşır yıkama ve ütü gelir. Sonra beslenmesini hazırlama, okul servisi görevini üstlenme ve ev ödevine yardım vardır. Bu tür şeyler bazı çocuklar tarafından olağan karşılanırken diğerleri için sevgi ifadesidir. Eğer çocuğunuz sıradan hizmet davranışları için sık sık takdir belirtiyorsa, onun için önemli olduğuna bir ipucudur. Sizin hizmet davranışlarınız anlamlı bir şekilde sevgi iletiyorlar. Onlara bir fen ödevinde yardımcı olduğunuzda bu iyi bir nottan çok daha fazlası demektir. Benim ana babam beni seviyor demektir. Bir bisikleti tamir ettiğinizde onun ayağını yerden kesmekten çok daha fazlasını yapmış olursunuz. Onun deposunu doldurup gönderirsiniz. Eğer çocuğunuz sürekli sizin iş projelerinize yardımcı olmayı teklif ediyorsa, bu muhtemelen onun zihninde sevgiyi ifade etmenin bir yoludur ve hizmet davranışlarının onun birinci sevgi dili olması muhtemeldir. Fiziksel temas. Fiziksel temasın çocuklara duygusal olarak sevgiyi ilettiğini uzun süredir biliyorduk. Araştırmalar göstermiştir ki sık sık kucaklanan çocuklar duygusal olarak kucaklanmayanlara nazaran daha iyi gelişiyorlar. Doğal olarak birçok ana baba ve diğer yetişkinler bir çocuğu alır, tutar, kucaklar, öper, sıkıştırır ve ona aptalca şeyler söyler. Çocuk sevgi sözcüğünün anlamını kavramadan çok önce sevildiğini hisseder. Kucaklama, öpme, hafifçe vurma, ellerini tutma bir çocuğa sevgi göstermenin yollarıdır. İlk gençlik çağındaki birisine sarılmak ve öpmek, bir çocuğa sarılmak ve öpmekten farklıdır. Bir genç akranlarının önünde bu tür davranışlardan hoşlanmayabilir. Fakat bu dokunulmak istemediği anlamına gelmez. Özellikle de fiziksel temas birinci sevgi dili ise. Eğer genç çocuğunuz sürekli arkanızdan yaklaşıp kollarınızı yakalıyor, sizi hafifçe itiyor, odada yürürken sizi bileğinizden yakalıyor, tökezletiyorsa, bunların hepsi fiziksel temasın onun için önemli olduğunun belirtileridir. Çocuğunuzu gözlemleyin. Başkalarına sevgilerini nasıl gösterdiklerini izleyin. Bu onların sevgi dillerine bir ipucudur. Sizden rica ettikleri şeylere dikkat edin. Çoğu zaman ricaları kendi sevgi dilleriyle uyumlu olacaktır. En çok takdir ettikleri şeylere dikkat edin. Bunlar muhtemelen birinci sevgi dillerinin işaretleridir. Kızımızın sevgi dili nitelikli beraberliktir. Bu yüzden büyürken o ve ben sık sık birlikte yürüyüşe çıkardık. Lise boyunca ülkenin en eski kız okulu olan Salem Akademi'ye giderken eski Salem'in yabansı çevresinde yürüyüşler yapardık. Moravyalılar 200 yıldan daha eski olan köyü restore etmişlerdi. Parke döşeli yollarda yürümek insanı daha basit zamanlara geri götürüyordu. Antik mezarlıkta gezinmek insana yaşam ve ölüm hakkında bir gerçeklik duygusu veriyordu. O yıllarda haftada 3 öğleden sonra yürüyor ve bu sade mekanda uzun tartışmalar yapıyorduk. Kızım şimdi bir tıp doktoru. Fakat eve geldiğinde hemen her zaman yürüyüşe çıkmak ister misin baba diye sorar. Onun davetini asla geri çevirmedim. Oğlum asla benimle yürümedi. Yürüyüş aptallık, hiçbir yere gitmiyorsun. Bir yere gideceksen arabaya binersin derdi. Nitelikli beraberlik onun birinci sevgi dili değildi. Ana baba olarak çoğunlukla çocuklarımızı aynı kalıba koymaya çalışırız. Ebeveynlik konferanslarına gider, ebeveynlik üzerine kitaplar okur, harika fikirler edinir ve eve gidip bunları her çocuğumuza uygulamak isteriz. Sorun ise her çocuğun farklı oluşudur. Bir çocuğa sevgiyi ileten şey bir diğerine iletmez. Bir çocuğu birlikte nitelikli beraberlik yaşamak üzere yürüyüşe zorlamak ona sevgi iletmez. Eğer çocuğumuzun sevildiğini hissetmesini istiyorsak onun dilini öğrenmeliyiz. Çoğu ana babanın çocuklarını içtenlikle sevdiğine inanıyorum. Aynı zamanda binlerce ana babanın sevgilerini uygun dilde iletmeyi başaramadıklarına ve bu ülkedeki binlerce çocuğun boş bir sevgi deposu ile yaşadıklarına da inanıyorum. Çocuklardaki ve gençlerdeki çoğu yanlış davranışın izlerinin boş sevgi depolarına kadar takip edilebileceğine inanıyorum. Sevgi göstermek için asla geç değildir. Eğer daha büyük çocuklarınız varsa ve yanlış sevgi dilini konuştuğunuzu fark ederseniz neden onlara söylemeyesiniz? Biliyor musun, sevgiyi nasıl ifade etmek gerektiği üzerine bir kitap okuyordum. Yıllar boyunca size olan sevgimi en iyi şekilde göstermediğimi fark ettim. Sevgimi bir şey yaparak göstermeye çalışıyordum. Fakat şimdi bunun belki de size sevgimi iletmediğini, sizin sevgi dilinizin belki de farklı bir şey olduğunu fark ediyorum. Sizin sevgi dilinizin muhtemelen başka bir şey olduğunu düşünmeye başlıyorum. Biliyor musunuz, sizi gerçekten seviyorum. Gelecekte bunu size daha iyi yollarla gösterebileceğimi umuyorum. Onlara 5 sevgi dilini açıklamak ve kendinizin ve onların sevgi dillerini tartışmak bile isteyebilirsiniz. Belki çocuklarınız tarafından sevildiğinizi hissetmiyorsunuz. Eğer sevgi dilleri kavramını anlayacak kadar büyüklerse tartışmanız onların gözünü açabilir. Sizin sevgi dilinizi konuşmaya başlama konusunda hevesleri sizi şaşırtabilir. Konuşurlarsa sizin onlara olan duygularınızın ve tutumlarınızın değişmeye başlaması da sizi şaşırtabilir. Aile üyeleri birbirlerinin birinci sevgi dillerini konuşmaya başlayınca ailedeki duygusal atmosfer büyük ölçüde yoğunlaşır. Bölüm 14. Kişisel bir söz. Bölüm 2'de okuyucuyu 5 sevgi dilini anlamak ve eşinizin birinci sevgi dilini konuşmayı öğrenmek onun davranışlarını kökten etkileyebilir diyerek uyarmıştım. Şimdi soruyorum, ne düşünüyorsunuz? Bu sayfaları okumuş, birçok çiftin yaşamına tanıklık etmiş, küçük köyleri ve büyük şehirleri ziyaret etmiş, benimle danışmanlık büromda oturmuş ve restoranlarda insanlarla konuşmuş birisi olarak ne düşünüyorsunuz? Bu kavramlar evliliğinizin duygusal atmosferini kökünden değiştirebilir mi? Eşinizin birinci sevgi dilini keşfedip bunu ısrarla konuşmayı sürdürürseniz ne olur? Siz bunu deneyene kadar ne siz ne de ben bu soruyu yanıtlayamayız. Evlilik seminerlerimde bu kavramı işiten birçok çift sevme seçimini yapıp bunu eşlerinin birinci sevgi dilinde ifade etmenin evliliklerinde çok büyük değişiklik yarattığını söylüyor. Sevgi için duyulan gereksinim karşılandığında çiftin yaşamın diğer yönleriyle çok daha yapıcı bir şekilde uğraşabileceği bir iklim oluşur. Evliliğe değişik bir kişilik ve geçmişle bakarız. Evlilik ilişkisine kendi duygusal yükümüzü getiririz. Farklı beklentiler, her şeye farklı yaklaşımlar ve yaşamda önemli olan şeyler konusunda farklı görüşlerle geliriz. Sağlıklı bir evlilikte bu perspektif farklılıkları özel olarak işlenmelidir. Her şeyde hemfikir olmamız gerekmez. Fakat bölücü olmamaları için farklılıklarımızla başa çıkacak bir yol bulmalıyız. Boş sevgi depolarıyla çiftler çoğunlukla tartışır ve içe kapanır. Bazılarının tartışmalarda sözel ve fiziksel olarak şiddete başvurma eğilimi vardır. Fakat sevgi deposu dolu olduğu zaman bir arkadaşlık ortamı anlamaya çabalanan, farklılıklara ve sorunları tartışmaya izin vermeye gönüllü bir ortam yaratılır. Evliliğin hiçbir alanının diğer alanlarının sevgi gereksiniminin karşılanması kadar etkilemediğine eminim. Sevme yeteneği özellikle eşiniz sizi sevmiyorsa bazılarına imkansız görünebilir. Bu tür sevgi ruhsal kaynaklarımıza yönelmemizi gerektirebilir. Birçok yıl önce kendi evlilik mücadelelerimle yüz yüze geldiğimde Tanrı'ya olan ihtiyacımı yeniden keşfettim. Kişisel olarak inancın köklerine inmeye karar verdim. İsa'nın doğumunu, yaşamını, ölümünü ve göğe yükselişini anlatan tarihi yazıları inceleyince, ölümünün bir sevgi ifadesi, göğe yükselişinin ise gücünün engin bir işareti olduğu görüşüne vardım. Gerçek bir mümin oldum. Yaşamımı ona adadım. Onun sevgi karşılıksız olduğu zaman bile sevmek için ruhsal enerjiyi sağladığını keşfettim. Size ölürken kendisini öldüren kişiler için dua eden bu kişi konusunda kendi araştırmanızı yapmanızı öneririm. Tanrım onları affet çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu sevginin en uç noktadaki ifadesidir. Ülkemizdeki yüksek boşanma oranı binlerce evli çiftin boş bir sevgi deposuyla yaşadıklarının bir belirtisidir. Evden kaçan ve kanuna karşı gelen gençlerin artan sayısı, çocuklarına içtenlikle sevgi göstermeye çalışan ana babaların yanlış sevgi dilini konuştuklarını gösterir. Bu kitaptaki kavramların ülkemizdeki evlilikler ve aileler üzerinde bir etki yaratacağına inanıyorum. Bu kitabı yüksekokulların ve üniversitelerin kütüphanelerinde saklanacak bir tez olarak yazmadım. Fakat sosyoloji ve psikoloji profesörlerinin evlilik ve aile yaşamı dersleri için bu kitabı yararlı bulmalarını umuyorum. Bunu evliliği inceleyenler için yazmadım. Evli olanlara aşık olma halini yaşayan, evliliğe birbirlerini son derece mutlu etme hayalleriyle girip, günlük yaşam gerçeğinde bu hayali tamamıyla yitirme tehlikesi içinde olanlara yazdım. Umudum binlerce çiftin hayallerini yeniden yakalamakla kalmayıp, bu hayalleri gerçekleştirmek için bir yol bulmalarıdır. Bu ülkedeki evli çiftlerin potansiyellerinin insanlığın iyiliği için özgür kalacağı bir günü hayal ediyorum. Karı kocaların dolu sevgi depolarıyla yaşayabilecekleri ve hem çift hem de birey olarak potansiyellerini sergileyebilecekleri bir günü hayal ediyorum. Çocukların sevgi ve güvenlik dolu evlerde büyüdükleri, gelişen enerjilerini evde bulamadıkları sevgiyi aramaya değil de sevgiyi sunmaya ve öğrenmeye kanalize edebildikleri bir günü hayal ediyorum. Bu kısa kitabın sizin ve sizin gibi binlerce çiftin evliliklerinde sevgiyi alevlendirmesi benim arzumdur. Mümkün olsaydı bu kitabı bu ülkedeki tüm evli çiftlere şahsen verir ve bunu sizin için yazdım derdim. Umarım yaşamınızı değiştirir. Eğer değiştirirse mutlaka başka birine de verin. Bunu yapamayacağım için eğer siz ailenize, kardeşlerinize, evli çocuklarınıza, yanınızda çalışanlara, şehir kulübünüzdekilere, kiliseniz, caminiz ve sinagogunuzdakilere bu kitabı verirseniz mutlu olurum. Kim bilir belki rüyamızın gerçekleştiğini birlikte görürüz. Eş ve grup tartışmaları için inceleme rehberi, James Bell. Giriş. Bu kitabın önceki bölümlerini okuyup üzerinde düşündükten sonra eşinizi de aynısını yapmaya teşvik edin. Bu noktada bu alıştırmaları birlikte yapmaya hazırsınız demektir. Bütün önemli düşünceler ve sorular eşlerin her ikisine yöneltilmiştir. Bu kitabı okuduktan sonra ya da bu alıştırmaları yapma sürecinde her biriniz umarım ki birincil sevgi dilinizi, diyalektini ve güçlü ikincil dilinizi keşfedeceksiniz. Böylece bütün diller ve bölümler her iki tarafa eşit şekilde uymayacaktır. Bütün sorular o bölümde bulunan materyalle doğrudan ilgilidir. Eşiniz çeşitli nedenlerle özellikle evliliğinizde bir mücadele yaşıyorsanız daha önceki bölümlere ya da bu çalışma rehberine katılmak istemeyebilir. Eğer durum buysa siz birincil okuyucu bu kitabın faydalarını gerçeğe dönüştürmek için alıştırmaları uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda eğer bu sorulara göre davranırsanız eşiniz daha önceki bölümleri okumadan veya çalışma rehberini tartışmadan da olumlu bir şekilde karşılık verebilir. Her bölüm için daha genel ve geniş kapsamlı bir soru grup tartışması için ilave edilmiştir. Bu bireysel anlamda bir çiftin meselelerinin ötesine geçen daha büyük bir tabloyu içerir. Bütün sorular evlilik grup danışmalarında kullanılabilir. Bu alanda bir geçmişi olan bir grup lideri seçilmelidir. Tartışmayı zenginleştirmek üzere diğer destekleyici materyaller kullanılabilir. Bölüm 10 ve 11'deki sorular birleştirilmiştir. Son olarak bütün sorular yanıtlanmadığı veya uygulanmadığı takdirde hiçbir suçlama veya kınama olmamalıdır. Onlar bu kitapta öğrendiklerinizi uygulamaya koymanıza yardımcı öneriler olarak düşünülmüştür. Değişik çiftlere çeşitli şekillerde uyacaktır. Sevginizi daha etkili bir şekilde gösterme girişiminizin temeli eşinizin eşsiz oluşudur. Eşinizin sevgi dilini öğrenmek ve konuşmak en yoğun çabalarınıza değer. Bölüm 1. Nikahtan sonra aşka ne olur? Önemli düşünceler. Sevgiyi farklı şekillerde verdiğimiz ve aldığımız için evliliklerimizde sevgiyi canlı tutmak zor iştir. Eşimizin sevgiyi nasıl algıladığını anlamazsak evliliğimiz kuruyabilir ve neden böyle olduğunu anlamayız. Birbirimizin sevgi algılamadaki birincil yolunu öğrenmeye ihtiyacımız var. 1. Çocukluğunuza geri dönün. Ana babanız tarafından yeterince sevildiğinizi hissettiniz mi? Size sevgilerini en çok nasıl gösterdiler? Yaşamınızda elde ettiğiniz sonuçlara dayanarak eşinize sevgi gösterme şeklinizde nasıl bir etkiye sahipler? 2. Ana babanızın size sevgi ve onaylarını aktarmadaki başarısızlıklarının ve başarılarının bir listesini yapın. Sizin eşinize sevgi göstermenizle arada ne benzerlikler görüyorsunuz? Sizin başarısızlıklarınız bilinçsiz olarak ebeveynlerinizin başarısızlıklarını nasıl yansıtıyor? Peki ya başarılar? 3. Sevgi ifadelerinizi azaltmamış fakat yine de eşiniz zaman geçtikçe daha olumsuz tepki veriyor olabilir. Son 12 ayda iki alandaki sorunları belirleyin. 1. Eşinizin karşılık vermediği olumlu sevgi davranışları. 2. Sizin ihmaliniz veya anlaşmazlık nedeniyle ilginizin eksikliği dolayısıyla sinirlilik ifadeleri. Sorunun gerçek doğası neydi? 4. Geçmişe bakınca eşinizle yaşamınızda sevgiyi geliştirme anlamında sizi hangi önemli kitaplar, bantlar, yazılar vesaire etkiledi? Onların önerilerini ne zaman ve nasıl uygulama girişiminde bulunduğunuzu anımsamaya çalışın. Nerede başarı veya başarısızlığa uğradınız? Neden? Sevgi dilleri kavramını anlatıyorlar mıydı? 5. Bir şekilde sevgi gösterdiğiniz fakat öyle algılanmadığı bir zamanı düşünün. Belki de reddedilmemiş ama sadece algılanmamıştı. Neden iyi niyet, içtenlik ve hatta sonuna kadar izleme daima yeterli olmaz? Kapsamlı grup tartışması için. Genelde iletişimin doğasında ve birçok formları içerisinde dilin karmaşıklığına bağlı olarak yanlış anlamaların nasıl oluşabileceğini tartışın. Değişik oluşumlar, cinsiyetler, değerler vesaire bu süreci nasıl daha da karmaşıklaştırır? Bölüm 2. Sevgi deposunu dolu tutmak. Önemli düşünceler. Sevgi insan davranışında önemli bir yer tutar. Fakat bu sözün birçok boyutu ve yorumları vardır. Evlilik ilişkisinin kendisinin esas olarak amacı sevgiyi ve yakınlığı beslemektir. Evlilik aynı zamanda içsel sevgi deposunun doldurulabileceği en önemli yerdir. 1. Dünyayı döndüren sevgidir gibi sevginin konumunu yücelten 3 bilinen deyiş bulun. Her birinin anlamını açıklayın ve evliliğinizle karşılaştırın. 2. Sık sık sevme güdüsü olarak düşündüğümüz çeşitli türde zararlı davranışlarda bulunuruz. Size yakın gelen bir ilişkide bu tür bir örnek bulun ve çarpıtılmış bir sevgi kavramının bütün soruna nasıl katkıda bulunduğunu araştırın. 3. Kendi çocuklarınızı ve ailenize yakın olan insanları düşünün. Kabul edilemeyecek bir davranışın sergilendiği bir olayı anımsayın. Bu davranış kısmen kişisel sevginin yetersiz alındığı bir dönemle bağlantılı olabilir. Çocuğun sevgi deposunu doldurmak bu duruma nasıl yardımcı olurdu? 4. İzolasyon bir evlilikte sevginin büyümesini engeller. Dönüşünüzde bir uzaklık duygusu hissettiğiniz, eşinizden fiziksel olarak ayrıldığınız bir dönemi düşünün. Sonra anlaşmazlıklara dayanan duygusal uzaklık üzerine kafa yorun. İki durumda da içsel sonuç neydi ve nasıl düzeltildi? 5. Boş bir sevgi deposu arabanızı benzinsiz çalıştırmaya benzetilebilir. Yaratıcı olun ve evliliğinizi boş olarak yürütmeyi zekice tanımlayacak iki benzerlik daha araştırın. Bu kıyaslamalar sevgiyi düzenli olarak alma ve vermenin öneminin ne şekilde farkına vardırır? Kapsamlı grup tartışması için. Geçmişteki ve şu andaki uygarlıkların sağlıklı olmasına katkıda bulunan çeşitli felsefik ve dini sistemlerde sevginin yerini tartışın. Nasıl tanımlanmış ve etkilenmiştir? Bölüm 3. Aşık olmak. Önemli düşünceler. Aşık olma deneyimi heyecan verici olmasına rağmen kısa ömürlü ve büyük ölçüde ben merkezcidir. Eşimizin duygusal saadetine gerçekten katkıda bulunan sevgi akla, iradeye ve disipline dayanır. Yalnızca disiplin bile dönüşüm ve bütünlenme olanağı verir. 1. Eşinizle yaşadığınız aşk yaşantısı ile ilgili iki kategorilik bir liste yaratın. Birinci sütunda daha sonra meyve veren ve iradeli sevgiye katkıda bulunan duyguları, inançları, beklentileri vesaire ayrıntıları ile yazın. Şimdi de saf, gerçekçi olmayan ve hatta zararlı olan olgun bir ilişkiye pek de katkıda bulunmayacakları kaydedin. 2. Evliliğinizde sürekli coşkulu duygularınızın hafiflediği ve eşinizde hatalar belirlemeye başladığınız tahmini noktaları ayırmaya, izole etmeye çalışın. İlk tersliklerden bazılarını ve izleyen sonuçların gelişimini anlatın. 3. Evliliğinizde o önceki romantik duygularının bazılarının yeniden ortaya çıkmasına neden olan sonraki romantik olayları belirleyin. Bu duygular daha derin bir ilişkiyle daha sağlıklı ve daha faydalı bir şekilde nasıl bütünleştirilir? 4. Daha önceki flört ilişki sürecinizin zirvesinde kalmayı arzu edebileceğiniz gibi şimdiki sevgi ilişkinizin düzgünlüğünden de memnun olabilirsiniz. Hoşnut olmadan önce verdiğiniz sevginin toplam kalitesi konusunda samimi olun. Bu Dr. Peck'in aşık olma illüzyonu olarak tanımladığı 3 duruma ne kadar benzer? 1. İradi bir davranış değil. 2. Pek az disiplin veya bilinçli çaba ile ve 3. Eşin gelişimine duyulan içten ilginin eksikliği. 5. Geçen ay boyunca eşinize yönelttiğiniz gerçek sevginin niteliklerini gösteren 3 hareketten bahsedin. 1. Duygusal fakat tutku değil. 2. Sarf edilen gerçek çaba ve disiplin. 3. Saf içgüdüden ziyade mantığa dayalı. 4. Eşinizin kişisel gelişimine çabalama. Kapsamlı grup tartışması için. Aşık olma kadar hakiki, özden verici sevginin de duygusal, psikolojik, fizyolojik ve ruhsal unsurlarını daha fazla araştırın. Bölüm 4. Sevgi dili 1. Onay sözleri. Önemli düşünceler. Taleplerden çok iltifatlar, cesaret verici sözler ve ricalar eşinizin öz değerini onaylar, yakınlık yaratır, yaraları tamir eder ve diğer yarınızın potansiyelini ortaya çıkarır. 1. Eşinizin hayallerini, ilgi alanlarını ve yeteneklerini paylaşmasına izin vermek üzere bir akşam ayırın. Empatik, anlayarak dinlemeyle özelliklerini söyletin. Kendinizi eşinizin yerine koyduktan sonra severek ve içtenlikle onu cesaretlendirin ve mümkün olan her şekilde bu hedefleri başarmasına yardımcı olmayı önerin. 2. İyice tanımama, değişik formlarda küçük görme ve kabalığı getirebilir. Son hafta boyunca ilişkinizin belli özelliklerini kontrol edin. Sesiniz sertleşti mi, tutumunuz alaycı veya bakış açınız yargılayıcı oldu mu? Esas olarak eşinizin başarısız olduğu noktalara mı odaklandınız? Bu konularda karar verin ve affını arayın. 3. İletişim modelleri açısından ilişkinizin tarzını değerlendirin. Sözleriniz, ricaları, önerileri ve yol göstermeyi mi yansıtıyor? Yoksa talepler, ultimatomlar ve hatta tehditleri mi ima ediyor? Unutmayın ki seçim, özgür irade ve gönüllü hizmet sevginin ana özellikleridir. Eşinize sözel yaklaşımınızı nasıl geliştirebilirsiniz? 4. Eşinizle sözel iletişimin sonsuz çeşitlilikte müşfik, yakın ve destekleyici yolları vardır. Bu yazıda önerildiği gibi en önemsiz yollarla da olsa eşinizi desteklemenin yaratıcı ve üstün yollarını kaydettiğiniz onay sözleri başlıklı bir not defteri tutmaya başlayın. Kendini geliştirme ve ilham verici literatür özellikle değerlidir. 5. Bill ve Betty Jo'nun evliliği tek bir teknikle büyük ölçüde gelişmişti. Her ikisi de birbirlerinde özellikle takdir ettikleri şeylerin bir listesini yaptılar. Sonra haftada 2 kez listelerine dayanarak birbirlerine iltifatlarda bulundular. Aynısını eşinizle yapın. Başlamak için Bill ve Betty Jo'nun listesine tekrar bakabilirsiniz. Karşılıklı söylenen ilk sözlerden sonra buna 2 ay daha fırsat buldukça devam edip etmemeye karar verin. Kapsamlı grup tartışması için. Sözlerin gücünün insanların ve hatta ulusların kaderini nasıl belirlediğini tartışın. Sözler bizi nasıl bağlar, kendimiz ve çevremizdeki dünya hakkındaki görüşlerimizi nasıl şekillendirir? Bölüm 5. Sevgi Dili 2. Nitelikli Beraberlik. Önemli düşünceler. Paylaşarak, dinleyerek ve birlikte anlamlı faaliyetlere katılarak yaşanan nitelikli beraberlik, gerçekten değer verdiğimizi ve birbirimizden hoşlandığımızı anlatır. 1. İşim çok yorucu demek, eşinizle nitelikli beraberlik yaşamamak için bir bahane olabilir. Fakat başarı ve maddi olarak sunulanlar yakınlığın yerini tutamaz. Eşinizle birlikte sorumluluklarınızı yeterli nitelikli beraberliğe izin verecek şekilde dengeleyecek bir plan yapın. Elden çıkaracaklarınız konusunda fedakar olun. 2. Bill, Betty Jo'nun birinci sevgi dilinin nitelikli beraberlik olduğunun farkına vardı. Böylece Betty'nin kendisiyle birlikte yapmak istediğini bildiği şeylerin bir listesini yaptı. Yürüyüşler, tatiller veya sadece çocuklarla biraz daha fazla konuşma, bunların hepsi birlikte faydalı faaliyetlere katılmayı içeriyordu. Kendi listenizi yapın ve gelecek ay iki maddesini gerçekleştirmeye söz verin. 3. Eşinizin karşılaştığı son büyük soruna veya mücadeleye tekrar bakın. Aşağıdakileri daha iyi başarabilmenin yollarını yazın. A. Daha az öğüt, daha çok paylaşma. B. Daha çok anlayış, daha az çözüm. C. Daha çok soru, daha az sonuç. D. Kişiye daha çok, soruna daha az dikkat. 4. Paylaşılan faaliyetlerin evliliğinizde ne kadar önemli olduğunu keşfedin. Sizi çok yakınlaştıran ve sıcak bir anı olmaya devam eden 3 yaşantıyı seçin. Bu deneyimler paylaşılan faaliyetlerde nitelikli beraberlik içeriyor muydu? Güçlü anı olma potansiyeline sahip yeni bir faaliyet planlayın. 5. Yaşamınızda duyguların rolü konusunda dürüst olun. Onların sağlıklı olarak ifade edilmesi ne zaman bir sorunun sağlıklı bir çözüme ulaşmasına veya olumlu bir olayı tamamlamaya katkıda bulundu. Duygularınızdan korkuyor veya onları bastırıyor musunuz? İnfilak ediyor ya da onları çarpıtıyor musunuz? Duygularınız eşinizinkilerle nasıl uyum sağlar? İletişiminizin duygusal yönü nasıl gelişebilir? Kapsamlı grup tartışması için. Birlikte yapılan faaliyetlerin her iki eşin de hoşlandığı alan içerisinde yaratılması gerektiği fikrini tartışın. İkinci en iyi senaryo ise eşinizin ilk etapta paylaşmadığınız ilgi alanına kalbiniz ve zihniniz kadar zamanınızı da ayırmaktır.